Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 42. ayrım. Böylece Hani ona yavaş yavaş senlerin dinini anlattı. O gece pırıltılı gökyüzünün altında otururlarken ona Orion takım yıldızlarını gösterdi. Bu gördüğün semavi zebralar sürüsüdür nam çocuk. İşte şu da beceriksiz avcı. Parmağını Aldebaran yıldızına uzatmıştı. Onu oraya 7 karısı yollamış. Bu sefer parmağını Pleiades'e çevirdi. Et bulsun diye yollamışlar. Bak, okunu nasıl atmış. Ok ta uzağa gitmiş. Aslan yıldızın ayakları dibine düşmüş. Sabit yıldızların en parlağı olan Sirius gerçekten aslan gibiydi. Şimdi avcı ne okunu oradan almaya cesaret edebiliyor ne de 7 karısının yanına dönmeye. Orada ebediyen oturup korkudan titriyor. Tıpkı insan gibi nam çocuk. Hani kahkahayla güldü. Baş parmağıyla kocasının kemik kemik kaburgalarını dürttü. Senler yıldızları çok sevdikleri için senden onlara daha bir yakınlık duyuyordu. Kendini öyle sıcak duygularla dolu hissetti ki onlara ta güneylerde kalmış olan Michael'ın yıldızını gösterdi. Ova hemen aman nam çocuk diye itiraz etti. Bir yıldız nasıl bir insana ait olabilir? O herkesin malıdır ve hiç kimseye ait değildir. Deve dikeninin gölgesi gibi, çöl vahasındaki su gibi. Hem herkesin hem hiç kimsenin. Elant da kimsenin malı değildir ama gerek duyunca yağından alırız. Bitkiler de kimsenin değildir. Birazını çocuklara bırakmak şartıyla onları da alırız. Yıldızın yalnız sana ait olduğunu nasıl söylersin? Bu düşünüş, onun halkının sefaletine neden olan düşünüştü. Onlara büyük işkenceler edilmesine yol açan mülkiyet inkarı görüşünün ifadesiydi. Bu yüzden soykırımlara uğramışlar, köle olmuşlar, çölün ta ötelerine, kimselerin sağ kalamayacağı yerlere sürülmüşlerdi. Tek düze bekleme günleri böylece tartışmalarla, avlanmalarla geçti. Derken bir akşam senlerin ikisi birden kuzeye bakıp heyecanlandılar. Senten ancak birkaç dakika sonra anlayabildi. Bir bulut vardı orada. Kuzey ufkundan dev bir elin parmağı gibi yükselmişti. Onları seyrederken daha da büyüdü. Tepesi düzlendi, uzaklardan gök gürültüsü tıpkı aslan kükremesi gibi duyuldu. Az sonra bulut koskocaman ortaya çıktı. Batan güneş onu türlü türlü renklere boyadı. O gece ova yorgunluktan yıkılıncaya kadar dans etti. Islıklar çaldı, şarkılar söyledi ama sabah olduğunda fırtına bulutları dağıtmıştı. Ne var ki gökyüzünün rengi değişmişti artık. Yer yer ince çizgiler halinde Sirius bulutları göze çarpıyordu. Hava da değişmişti. Elektrik yüklüydü. Senten'in tenini ürpertiyordu. Sıcak daha bir ağırlaşmıştı. Dayanması kuru günlerden de zordu. Fırtına bulutları kuzeyden yukarı bir kere daha tırmandı, kollarını gökyüzünün her tarafına attılar. Her gün daha büyüyorlardı. Sayıları daha da çoğalıyordu. Bir devler ordusu halinde kuzeyde saf saf toplanıp güneye doğru ilerlediler. Nemli hava toprağı kapladı, üzerindeki her şeyin soluğunu kesti. Ne olur yağmur yağsın diye fısıldıyordu Senten her gün. Yanaklarından aşağıya yılan gibi ince ter izleri iniyor, karnındaki çocuk demirden bir kaya gibi ağırlık veriyordu. Gece olunca ova yine dans ediyor, şarkı söylüyordu. Bulutun ruhu, bak dünya seni nasıl bekliyor. Erkeğini bekleyen dişi inek gibi nasıl sarsılıp titriyor. İn yukarılardan artık, ey bulutun ruhu, üretken sıvılarını dünyaya saç. Bırak tohumun yeni hayatlar yaratsın. Hani onun şarkısına katıldığında, Senten de hevesle bağırmaya başladı. Bir sabah güneşi görmediler. Bulutlar ufuktan ufağa tüm göğü kaplamıştı. Sabah bile alçaktılar. Vakit geçtikçe daha da alçaldılar. Bir yıldırım bulutların kar gibi karnından koptu yere çarptı. Toprağı ayaklarının altında titretti. Bir tek yağmur damlası Senten'in alnına çarptı. Taş gibi ağırdı. Senten onun şokuyla sendeleyip geriledi, şaşkınlıkla bağırdı. Derken bulutlar yarıldı, yağmur damlaları çekirge boyunda kocaman kocaman düşmeye başladı. Yere her değen damla yuvarlanıyor, bir çamur tümseyi gibi kalıyordu. Ya da çalıların dallarını sanki üzerine görünmez kuşlar konmuş gibi sallıyordu. Senten'in tenini yakıyordu bu yağmur. İğneler gibi batıyordu. Bir damla gözüne girdi, onu bir saniye boyunca kör etti. Gözlerini kırpıştırıp damlayı dağıttı. Ovayla Hani'ye bakıp bir kahkaha patlattı. İkisi de üstlerindekileri çıkarmış, yağmur altında çırılçıplak dans etmeye koyulmuşlardı. Koca damlalar vücutlarının kırışıklıklarını dövdükçe sevinçle bağırıyorlardı. Senten de branda eteğini çıkardı, şalını yana fırlattı, anadan doğma iki kolunu yana açıp yüzünü gökyüzüne doğru kaldırdı. Yağmur onu baştan aşağıya yıkadı. Uzun siyah saçlarını yüzüne omuzlarına yapıştırdı. Senten saçlarını iki eliyle yanlara itip ağzını açtı. Çağlayan altında duruyor gibiydi. Yağmurun mavi perdesi ardında görünmez oldu. Yüzeyi sarı bir çamura dönüştü. Çok soğuktu yağmur. Senten'in kolları tavuk derisi gibi oldu. Meme başları koyuldu, sertleşti ama o yine de sevinçle gülüyor, senlerle birlikte dans ediyordu. Gök tekrar gürledi. Sanki bulutların gerisinde koca kayalar yuvarlanıyordu. Yerler, gümüş rengi bir su örtüsünün altında görünmez oldu. Sular ayak bileklerine kadar yükseldi. Çamurlar parmak aralarına doldu. Yağmur yeni bir hayat, bir canlılık vermişti onlara. Ova birden durup başını eğerek dinlemeye başlayıncaya kadar dans ettiler. Senten gök gürültüsünden başka bir şey duyamıyordu. Bir de yağmurun sesi vardı. Ama ova haykırarak onları uyardı. Tepenin yamacına sindiler. Sarı çamurların içine yattılar. Senten o anda ovayı telaşlandıran sesi duydu. Sanki ağaç dallarında oynaşan bir rüzgardı. Nehir! Ova yağmurların arasından parmağıyla ilerisini gösterdi. Nehir tekrar canlanıyor. Canlıymış gibi geliyordu. Canavar gibi. Köpüren sarı sulardan oluşmuş bir yılandı. Kumlu nehir yatağı boyunca tıslayarak geliyor, yatağı bir kıyıdan bir kıyıya dolduruyordu. Boğulmuş hayvanların cesetlerini, kopmuş ağaç dallarını da birlikte sürüklemekteydi. Su basmış ovaya dalıverdi. Dalgaları yayıldı. Onların ayaklarına kadar yükseldi. Sıçrayıp onları yakalamaya, aşağıya çekmeye uğraşıyormuş gibi davrandı. Birkaç parça mallarını alıp daha yukarılara tırmandılar. Birbirlerine dayanıp destek buluyorlardı. Yağmur bulutları yüzünden ortalık her zamankinden erken karardı. Çabucak gece bastırdı, ortalık çok soğuk oldu. Ateş yakma şansı yoktu. Isınmak için birbirlerine sokulup titreştiler. Yağmur hiç ara vermeden bütün gece yağdı. Mat şafak ışığında karşılarındaki boğulmuş manzaraya baktılar. Kocaman bir gölün ortasında birkaç ada var gibiydi. Onlardan aşağıya sular süzülüyordu. Akasya ağaçları balina sırtlarına benzemişti. Hiç dinmeyecek mi diye fısıldadı Senten. Dişleri birbirine vuruyordu. Soğuk sanki rahmine bile işlemişti. İçerideki bebek karşı koyarcasına öfkeli tekmeler atıyordu. Lütfen dursun artık. Senler yağmurda da tıpkı tüm zorluklara dayandıkları gibi dayanıyorlardı. Yağmur dineceği yerde temposunu daha da hızlandırdı. Boğulmuş ovayı tül gibi bir perde arkasına sakladı. Ve sonra kesildi. Hiç uyarısız birdenbire kesildi. Önce bir azalma, hafifleme olmadı. Bir saniye önce çavlanlar gibi boşanırken, bir saniye sonra yok oldu. Çürük renkli alçak bulutlar yarıldı, olgun bir meyvenin kabuğu gibi kendiliğinden soyuldu, aktı gitti. Tertemiz, yeni yıkanmış mavi bir gökyüzü ortaya çıktı. Güneş gözleri kamaştırarak üzerlerine boşaldı. Senten bu garip kıtanın apansız çelişkilerine bir kere daha şaştı. Susamış topraklar, üstlerine düşen suları öğlen olmadan içip bitirdiler. Sel suları hiç iz bırakmadan yok oldu. Yalnızca nehir yatağı hala bir yamaçtan bir yamaca kadar doluydu. Kükürt gibi sarı sarı parlayan bir suyu vardı. Ama çevredeki toprakların rengi temizlenmiş, canlanmıştı. Senten bu aslan rengi boz topraklardan beklenmeyecek yeşiller görmekte olduğunu fark etti. Hala nemli olan toprakta turunculuklar, kırmızılıklar, yeşillikler göze çarpıyordu. Çöl kuşlarının şarkısı pek neşeliydi. Tek tük mallarını güneşe sergilediler. Kururken dumanları çıkıyordu. Ova kendini tutamadı, coşkuyla dans etti. Bulutların ruhu yolumuzu açtı. Doğuya doğru olan su kuyularını doldurdu. Hazırlan hani, benim küçük çöl çiçeğim. Yarın şafak sökmeden yola çıkıyoruz. Bir günlük yürüyüşün sonunda yeni bir ülkeye gelmiş gibi oldular. Burası o kadar değişikti ki. Senten aynı kıtada olduklarına inanamıyordu. Burada eskiden kumul olan tepeler sıkışmış, tek bir dalga oluşturmuştu. Üstleri de sık bir bitki örtüsüyle kaplıydı. Mopaniler, yüksek kiyatlar arasında incecik kabuklu bitkiler vardı. Tepelerin dorukları aşınmış, yasılmıştı. Arada sırada dev bir gümüş, baobab ya da başka ağaç ormanın geri kalanı arasından belki 20 metre yukarıya yükseliyordu. Vadilerde altın otluklar arasında zürafa gibi akasyalar boy göstermekteydi. Tepeleri yassı ve yayık olduğundan buraya park gibi bir hava vermekteydiler. Sanki bilerek yetiştirilmişlerdi. En çukur yerlerde son yağmurun suları yer yer birikmişti. Toprak yeni bir hayatla soluk alıp veriyor gibiydi. Senten birkaç çiçek kopardı. Saplarını kıvırıp kendine ve Hani'ye kolyeler yaptı. Yaşlı kadın kolyeyi takınca gelin gibi kasıldı. Keşke bir aynam olsaydı da sana ne güzel göründüğünü gösterebilseydim diyerek kucakladı onu Senten. Afrika zenginliği göklerden bile boşalmaktaydı. Koala sürüleri başlarının üzerinden arılar gibi uçup gittiler. Ne güzel dedi Senten. Batı ovalarında çektikleri güçlüklerden sonra burada ilerlemek her gün biraz daha kolay gelmekteydi. Kamp kurdukları zaman sınırsız suya sahip olmanın lüksü vardı. Her taraf vahşi meyvelerle, kuru yemişlerle, ovanın oklarının sağladığı av etleriyle doluydu. Bir gece ova, dev bir baobab ağacının tepesine tırmandı, orada kovanı dumana boğdu. Aşağıya indiğinde, elindeki kap tıka basa balla doluydu. Akasya kokuları yükseliyordu baldan. Her gün karşılarına yeni tür vahşi hayvanlar çıkıyordu. Samur antilopları kapkaraydı. Cape bufalolarının başı hep eğik, boynuzları evcil ineklerinki gibiydi. Ova, bunlar büyük nehirden ve bataklıklardan geliyor diye açıkladı. Suyu izliyorlar. Kuruduğu zaman yine kuzeye dönecekler. Gece olunca Senten, kara çakalın çığlığından, sırtlan sürülerinin manyak hıçkırıklarından daha ürkütücü, yepyeni bir ses duydu. Bir ses fırtınasıydı bu. Karanlığı bir anda doldurdu. İnanılmaz biçimde yükseldi, sonra birkaç omurtuyla son buldu. Senten küçük kulübesinden fırladı. Hani'ye koştu. Neydi o bilgenine? İnsanın içini su eden bir sesti. Senten tir tir titriyordu. İhtiyar kadın ona sarıldı. Aslan kükremesi insanların en cesurunu bile titretir diyerek avuttu. Ama korkma nam çocuk, ova bizi koruyacak büyüyü yaptı. Aslan bu gece kendine başka avlar bulacak. Yine de sabaha kadar ateşin dibinden ayrılamadılar. Durmadan yeni dallar atıp alevleri beslediler. Görünüşe göre Hani de kocasının büyülerine karşı Senten kadar güvensizdi. Aslan kampın çevresinde dolaştı. Senten çalılar arasında onun gölgesini ancak görebildi. Şafakta onlar tekrar doğuya doğru yola koyulunca, kükleme korosu da uzaklaştı. Ova onlara yerdeki koca pençe izlerini gösterirken neşeliydi. Büyük beyaz yerdeki nehir başından ayrılışlarının 9. sabahında, kendilerini bir Mopane ormanı kenarındaki su başına yaklaşır buldular. Birden karşılarında top patlaması gibi bir ses yükseldi, hepsi dondular. Neydi o Hani? Yaşlı kadın elini sallayıp onu susturdu. Dalların, çalıların ezilme sesleri duyulduğunda arkasından borazan gibi bir ses yükseldi. Ova hemen rüzgarı hesapladı. Senten onun aynı şeyi her ava başlarken yaptığını fark etmişti. Onları orman içinde dolan başlı bir yoldan yürüttü, yüksek bir mopaninin altında durdurdu. Silahlarını ve sırt torbasını indirdi. Gel diye işaret etti Senten'e. Maymun gibi hızlı hareketlerle bir ağaca tırmanmaya başladı. Senten karnının kendisine engel olmasına izin vermeden onu izledi. Üst dallar arasındaki bir çataldan, vadinin otları arasındaki su başına baktılar. Fil! Senten kocaman gri hayvanı hemen tanımıştı. Sürü halindeydiler. Karşı yamaçtan suyun başına doğru iniyorlardı. Başlarını salladıkça koca kulakları savruluyor, hortumları suyun yönüne doğru uzanıyordu. Aralarında yaşlı kraliçeler vardı. Kulak uçları yırtılmış, parçalanmıştı. Omurgalarının halkaları tek tek belli oluyordu. Genç erkeklerin upuzun dişleri sarımsıydı. Yavruların hiç dişi yoktu. Gürültücü süt bebekleri analarına yetişmek için koşturuyor, sürünün başında erkek fil, krallar gibi kasılıyordu. Omuz yüksekliği 3 metre vardı. Yara izleri her yanını kaplamıştı. Dizlerinden aşağıya karın derisi boş boş sarkıyordu. Kulakları koca bir geminin yelkenleri gibi açıktı. Dişleri ötekilerin iki katı kadar uzun ve kalındı. Yaşlıydı ama sanki zaman kavramının üzerinde gibi görünüyordu. Kocamandı, haraptı. Senten'in gözünde bu kıtanın temelini oluşturan o esrarlı güce sahip bir hali vardı. Lothar de la Rey, fil sürüsünün izine Kunen nehrinden 3 günlük yolda kesti. Yanındaki Ovamba adamlarıyla birlikte sürüyü dikkatle incelediler. Kuşatıp sardılar, her yandan baktılar. Yeniden toplandıklarında Lothar başını kendi yardımcısına doğru salladı. "Konuş Henrik." Ovamba'nın boyu Lothar kadar vardı. Omuzları ise ondan çok daha genişti. Yeni erimiş çikolata gibi esmer ve düzgündü. İyi bir sürü diye görüşünü belirtti. 40 kadar dişi, çoğu yavrulu. 8 genç erkek. Başındaki türban duruşuna bir gurur katıyordu. Çiçekli gerdanlığı satın alınmış boncuklardan örülmüş, adaleli göğsünde sallanmaktaydı. Ama ayağında dar pantolon, omuz kayışında fişekler vardı. Sürübaşı erkek öyle ihtiyar ki, tabanları dümdüz olmuş, lokmasını bile çiğneyemiyor, derisi sallanıyor. Tam izlenecek erkek dedi Hendrik. Mozer'ini sahiline aldı, umutla salladı. İzi rüzgara süpürdü diye uyardı Lothar alçak sesle. Böcekler de büsbütün tertemiz etti. 3 günlük iz. Hendrik kollarını iki yana açtı. Yemleniyorlar, dağınık durumdalar. Yavaş yavaş ilerliyorlar. Yavrular hızlarını kesiyor. Lothar bu sefer, atları geri yollamamız şart dedi. Çeçesineği alanına sokmayı göze alamayız. Yaya olarak yetişebilir miyiz sürüye? Bir yandan fularını açtı, yüzünün terini sildi. O fil dişlerine çok ihtiyacı vardı. Adamlar yağmur yağdığını haber verir vermez, hemen Kunen Nehri'nin kuzeyine doğru yola çıkmıştı. Yeni bitkilerin ve yüzey sularının sürüleri Portekiz bölgesinden bu yana çekeceğini biliyordu. Yaya olarak 2 günde yetişiriz diye umut verdi Hendrik. Ama yapı olarak fazla iyimser bir adamdı. Lothar onu alaya aldı. Her gece kamp kurduğumuzda da herhalde 10 güzel herero kız buluruz. Ellerinde bira testileriyle bizi bekliyor olurlar. Hendrik başını arkaya atıp o boğuk sesiyle güldü. 3 gün olsun öyleyse diye kabul etti. Herero kız da bir tane olsun. Ama çok güzel ve uysal bir kız olsun. Lothar ihtimalleri bir süre daha düşündü. Yaşlı erkek iyiydi. Genç erkeklerin de hatırı sayılır dişleri vardı. Dişiler bile 10'ar kilo kazandırırlardı onlara. Fil dişinin fiyatı libre başına 22 şilin bir peniydi. Yanında en iyi adamlarından 12 kişi vardı. 2 tanesini atlarla geri yollamak zorunda kalsalar bile, tüfekçilerin sayısı yine de bu işe yeterdi. Sürüye yetişebilirse, dişleri iyi olanların hepsini öldürme ihtimalleri büyüktü. Lothar de la Rey meteliksizdi. Aile servetini, vatan haini ilan ettiği için kaybetmişti. Albay Frank'e teslim olduktan sonra, hala savaşmayı sürdürdüğü için kanun kaçağıydı. Başına ödül konmuştu. Belki de servetini yeniden kazanmak için son fırsatı buydu. İngilizleri iyi tanırdı. Savaş biter bitmez, dikkatlerini yeni aldıkları bölgelerin yönetimine çevireceklerini biliyordu. Yakında buralara bölge komiserleri, subaylar gelirdi. En ıssız yerlere bile sızarlardı. Kanunun her harfini uygulamaya çalışır, yasa dışı fil dişi avcılığını özellikle kontrol altına almaya uğraşırlardı. Bu özgürlük günleri sayılıydı artık. Belki de bu av onun son avı olacaktı. Atları geri yollayın diye emretti. İzi bulun. Lothar hafif avcı kılığı giymişti. Adamları uzun savaş yıllarının katılaştırdığı adamlardı. İzi buldular, sırayla başa geçip sürmeye koyuldular. Öğleden sonra geç saatlerde çeçe sineği bölgesine girdiler. Hain küçük sinekler ormandan fırlayıp onların çevresini sardı. Sırtlarına konup hortumlarını onların tenine uzattılar. Adamlar yeşil yapraklı dalları koparıp koşarken birbirinin sırtındaki sinekleri kovalıyorlardı. Ortalık kararırken sürüyle aralarında 2 günlük yol kalmıştı. Karanlık onları durdurdu. Kuru toprağa yatıp av köpekleri gibi uyudular. Ay, mopane ağaçlarının tepesinden yükselince Lothar onları tekmeleyerek ayağa kaldırdı. Solgun ışıkların yatık gelmesi onların yararınaydı. izleri yandan gölgeli olarak daha kolay aydınlatıyordu. Ağaç gövdelerinden filler kabuk koparıp yemişlerdi. Soyuklar ayna gibi parlıyor, onlara yolu gösteriyordu. Güneş doğunca adımlarını daha sıklaştırdılar. Güneşin doğmasından bir saat kadar sonra birden çeçesineği alanından çıktılar. Bu gaddar minik sineklerin alanı dar bir şerit gibiydi. Sınırı kesin biçimde belliydi. Adamların sırtlarındaki, boyunlarındaki ısırıklar, geçirdikleri zorlukları hatırlatan izler olarak kaldı. Öğlene iki saat kala, Mopane ormanlarının bir vadisinde tatlı su dolu bir çukura vardılar. Sürüyle araları birkaç saate inmişti. 42. ayrımın sonu. Sayfa 306. Devamı 43. ayrımda.